Ayrım 39, Piramit ve Diğer Wallander Maceraları, Henning Mankell, sayfa 457. Son Söz. Saat 4'ü çeyrek geçe Wallander emniyetin kantininde oturmuş kahve içiyordu. Elleri hala titriyordu. Kimsenin gerçekten ne olduğunu açıklayamadı. İlk kaotik saatten sonra olay nihayet aydınlığa kavuşmuştu. Martinson ve Svedberg Neumann'ın evinden ayrılıp telsizle Hanson'la temasa geçtiğinde Lund polisi içerideki insan sayısının yasal sınırı aştığından şüphelendiği için Linda Bowman'ın diskosuna baskın düzenlemişti. Ardından ortaya çıkan karışıklıkta Hanson, Martinson'un söylediklerini yanlış anlamıştı. Herkesin Neumann'ın evini terk ettiğini düşünmüştü. Sonra diskoyu teftiş ederken gözden kaçırdığı bir arka kapıdan Neumann'ın gizlice çıktığını da çok geç fark etmişti. Yetkili bir polise çalışanların nerede olduğunu sormuş ve kendisine sorgulanmak üzere Lund emniyetine götürüldükleri söylenmişti. Bu grubun Rolf Neumann'ı da içerdiğini varsaymıştı. Sonra Lund'da kalması için bir neden kalmadığına karar vermiş, Neumann'ın evinin bir saatten fazladır boş olduğu inancıyla Üstad'a dönmüştü. Bu süre zarfında Wallander yerde yatmış, tavan lambasını ateş etmiş, bahçeye fırlamış, bir köpeği öldürmüş ve Rolf Neumann'ı yaralamıştı. Wallander Üstad'a döndükten sonra öfkeli olması gerektiğini birkaç kez düşünmüştü. Ama kimi suçlayacağına kendisi karar verebilirdi. Çok daha kötü bir şekilde sonuçlanabilecek talihsiz bir yanlış anlamalar dizisi olmuştu. Sadece köpeğin ölmesiyle kalmayabilirdi. Hayattaydı ama kıl payı kurtulmuştu. Yaşamında, ölümünde zamanı var diye düşündü. Bu yıllar önce Malmö'de bıçaklandığından beri sık sık tekrarladığı bir sözdü. Şimdi yine ölümün sınırına gelmişti. Rydberg kantine geldi. Rolf Neumann iyileşecek dedi. İyi bir yerden vurmuşsun. Kalıcı bir hasar olmayacaktır. Doktorlar onunla en erken yarın konuşabileceğimizi düşünüyor. Iskalayabilirdim dedi Wallander. Ya da iki kaşının arasından vurabilirdim. Berbat bir nişancıyım. Polislerin çoğu öyledir dedi Rydberg. Wallander sıcak kahveden biraz daha höpürdeterek içti. Neuberg'le konuştum diye devam etti Rydberg. Silahın Eberhardson kardeşleri ve Holm'u öldürmek için kullanılan silahla muhtemelen eşleşecekmiş gibi göründüğünü söyledi. Holm'un arabasını da bulmuşlar. Siobo'da bir sokağa park edilmiş. Muhtemelen Neumann orada bıraktı. Demek bir şey çözüldü dedi Wallander. Fakat tüm bunların arkasında gerçekten ne olduğu konusunda hala bir fikrimiz yok. Rydberg'in buna verecek cevabı yoktu. Resmin tamamının ortaya çıkması birkaç hafta alacaktı. Ancak Neumann konuşmaya başladığında polis İsveç'e büyük miktarlarda uyuşturucu sokmayı başaran ustalıkla oluşturulmuş bir örgütü ortaya çıkardı. Eberhardson kardeşler Neumann'ın dahice kamuflajı olmuştu. Orta Amerika ve Asya'daki uzak üreticilerden gelen uyuşturucunun balıkçı tekneleriyle ulaştığı İspanya'daki tedarik zincirini organize etmişlerdi. Holm Neumann'ın sağ koluydu ama sonra tam olarak belirleyemedikleri bir anda Holm ve Eberhardson kardeşler açgözlüce güçlerini birleştirip Neumann'ı devirmeye karar vermişler. Neumann durumu anlayınca karşılık vermişti. Uçak kazası bu sırada meydana gelmişti. Uyuşturucu Marbella'dan Almanya'nın kuzeyine taşınıyordu. Buradan Kiel'in dışındaki özel bir uçak pistinden İsveç'e gece seferleriyle aktarılıyordu. Uçak son seferi dışında hep dönmeyi başarmıştı. Kazayı araştırmayla görevli komisyon hiçbir zaman gerçek sebebi belirleyemedi. Ancak uçağın kötü durumda olduğuna dair o kadar çok belirti vardı ki birkaç faktör birlikte etkilemiş olabilirdi. Wallander Neumann'ın ilk sorgusunu bizzat yönetti. Ancak iki cinayet daha işlenince dosyayı teslim etmek zorunda kaldı. Yine de en başından beri Rolf Neumann'ın çizdiği piramidin tepesindeki kişi olmadığını anlamıştı. Üstünde görünmez finansörler, sicilleri temiz görünüp İsveç'e uyuşturucu akışının son bulmaması için gerekeni yapan başkaları da vardı. Wallander birçok kez piramitleri ve babasının ulaşmaya çalıştığı zirveyi düşündü. Bu tırmanışın kendisi için bir sembol olabileceğini düşünüyordu. Zirveye hiç ulaşamamıştı. Her zaman asla ulaşılamayacak kadar yüksekte ve herkesin üzerinde oturanlar oluyordu. Ama o sabah 7 Ocak 1990'da Wallander çok yorgundu. Saat 5:30 olduğunda artık dayanamıyordu. Rydberg dışında kimseye bir şey söylemeden Maria Caddesi'ndeki evine gitti. Duş alıp yatağına girdi ama uyuyamadı. Ancak banyo dolabındaki eski bir şişede uyku hapı bulmayı başardığında nihayet uyuyabildi ve öğleden sonra saat 2'ye kadar uyanmadı. Günün geri kalanını emniyette ve hastanede geçirdi. Björk gelip Wallander'i çabalarından dolayı tebrik etti. Wallander cevap vermedi. Yaptığı şeylerin çoğunun yanlış olduğunu düşünüyordu. Sonunda Rolf Neumann'ı deviren yetenekleri değil, şansı olmuştu. Sonra hastanede Neumann'la ilk görüşmesini yaptı. Adam solgundu ama toparlanmıştı. Wallander Neumann'ın tek kelime bile etmemesini bekliyordu ama Wallander'in birçok sorusunu yanıtlamıştı. "Eberhardson kardeşler," diye sordu Wallander konuşmayı bitirmeden önce. Rolf Neumann gülümsedi. "Aç gözlü iki ihtiyar," dedi. "Macera yaşamak için birinin umutsuz hayatlarına girip kışkırtmasını bekliyorlarmış." "Bu mantıksız geliyor bana," dedi Wallander. "Çok büyük bir adam." "Anna Eberhardson gençken oldukça hareketli bir hayat yaşamış. Emilia her zaman ona göz kulak olmak zorunda kalmış. Belki de derinlerde o da aynı hayatı yaşamak istiyordu. İnsanlar hakkında ne biliyoruz ki? Bunun dışında herkes gibi zayıf yönleri de vardı. Bunlar bilmeniz gereken şeyler."
"Onlarla nasıl tanıştın?"
Cevap sürpriz oldu. "Bir fermuar almıştım. Hayatımda kendi kıyafetlerimi tamir ettiğim bir dönemdi. O iki ihtiyarı görünce aklıma çılgınca bir fikir geldi. Kamuflaj için faydalı olabilirlerdi."
"Ve daha sonra?"
"Uğramaya başladım. Biraz iplik aldım. Dünyadaki seyahatlerimden ve para kazanmanın ne kadar kolay olduğundan bahsettim. Hayat kısaydı ama hiçbir şey için geç değildi. İlgilendiklerini gördüm."
"Peki sonra?"
Rolf Neumann omuz sıktı. "Onlara bir gün öneride bulundum. Nasıl denir? Reddedemeyecekleri bir teklifte bulundum tabii ki."
Wallander daha fazlasını sormak istedi ama birdenbire Neumann bu konuda konuşmak istemedi. Wallander konuyu değiştirdi.
"Ya Holm?" "O da açgözlüydü, zayıftı da. Beni kandıracağını düşünecek kadar aptal biri."
"Planlarını nasıl anladın?"
Rolf Neumann başını salladı. "Sana bunun cevabını vermeyeceğim," dedi.
Wallander hastaneden emniyete yürüdü. Kurtulmayı başardığı için bir basın toplantısı yapılıyordu. Odasına girdiğinde yerde bir paket gördü. Birisi bir not yazmış ve paketin yanlışlıkla bir süre danışmada kaldığını söylemişti. Wallander Bulgaristan'ın Sofya şehrinden geldiğini gördü. Ne olduğunu hemen anladı. Birkaç ay önce Kopenhag'da uluslararası bir polis konferansına katılmıştı. Oradayken operaya olan ilgisini paylaşan Bulgar bir polisle iyi arkadaş olmuşlardı. Paketi açtı, Maria Callas'ın La Traviata plağı vardı. Wallander, Rolf Neumann'la yaptığı ilk görüşmenin bir raporunu yazdı, sonra eve gitti, biraz yemek pişirdi, birkaç saat uyudu, Linda'yı aramayı düşündü ama aramadı. Akşam Bulgaristan'dan gelen plağı dinledi. Şu an en çok da birkaç günlük bir izne ihtiyacı olduğunu düşündü. Sadece yatağa girdi ve saat 2'ye doğru uykuya daldı. Yapılan telefon görüşmesi 8 Ocak günü Üstad Emniyet Müdürlüğü'nde saat 5:13'te kayda geçti. Görüşmeyi yapan Noel'den bu yana neredeyse hiç durmadan mesai yapmış, yorgun ve uykusuz bir polisti. Hattın diğer ucundaki titrek sesi dinlemiş, önce bunun sadece aklı karışmış, yaşlı bir adam olduğunu düşünmüştü. Ama sonradan konuşma ilgisini çekmiş olacak ki sorular sormaya başlamıştı. Konuşması bitince tekrar telefona sarılmadan önce bir süre durup düşünmüştü. Sonra da ezbere bildiği bir numarayı çevirmişti. Telefonun sesi ansızın Wallander'i uykusundan uyandırdığında ateşli, erotik bir rüyanın tam ortasındaydı. Bir yandan ahizeye uzanırken saate göz attı. Kesin araba kazasıdır diye geçti aklından. Yerler buz tuttu. Buna rağmen birileri aşırı hız yapıp E-14 yolunda savrulmuştur. Ya da Polonya'dan gece feribotuyla gelen göçmenler sorun çıkarıyorlardır. Yatakta doğruldu ve Ahize'yi omzuyla sakalları yeni çıkan çenesinin arasına sıkıştırdı.
Ben Wallander diyerek açtı. Uyandırmadım ya.
Saçmalama, uyanıktım. Neden yalan söylenir ki diye düşündü. Gerçeği neden olduğu gibi söylemiyorum. Bana kalsa yine uyuyup kaçırmış oldum. Şu erotik rüyayı yakalamaya çalışmaz mıyım?
Seni aramanın iyi olacağını düşündüm.
Trafik kazası mı?
Hayır değil, o yüzden seni aradım. Yaşlı bir çiftçi aradı. Adının Nistrom olduğunu ve Lennart'ta oturduğunu söyledi. Komşularından bir kadının elleri bağlı halde yerde olduğunu, diğerinin de öldürüldüğünü iddia etti.
Wallander bir an Lennart'ın ne tarafta olduğunu düşündü. Mars Windhorn'den pek de uzak sayılmazdı. Skåne şartlarında fazlasıyla engebeli bir bölgeydi.
Ciddi gibi geldi. Ben de seni aramanın en doğrusu olduğunu düşündüm.
Şu an merkezde senden başka kimler var?
Peters ve Noren dışarıdalar. Continental'in camını indirmiş birinin peşindeler. Çağırayım mı?
Söyle onlara Kade Gölü ile Katzlöse arasındaki kavşağa gelsinler. Orada beni beklesinler. Onlara adresi ver.
Telefon ne zaman geldi?
Birkaç dakika önce.
Arayanın sarhoşun teki olmadığına emin misin?
Sesi sarhoşa benzemiyordu.
Wallander yataktan kalkıp giyindi. Dinlenmesine fırsat vermeyeceklerdi. Şehirden çıkıp yeni yapılan mobilya mağazasını geçti. Kaçamak bir bakışla arkada bıraktığı denize doğru baktı. Deniz griydi, gökyüzü bulutlarla kaplıydı. Tipi başlayacak diye düşündü. Er ya da geç kar fırtınası tepemize iner. Sonra karşılaşacağı manzara ne olursa olsun konsantre olmaya çalıştı. Devriye arabası Kade Gölü sapağında kendisini bekliyordu. Hala karanlıktı.
Son. Kitabın sonu. 13 Haziran 2023. Sayfa 464.